Ayrım 23. El yazıları. Clara beni anlıyordu. Belki de Stockholm'de tek anlayan kişiydi. Ben de onu anlıyordum. Onun içindeki korkunç öfkenin, durup durup gerçek bir okyanus fırtınası gibi patlayıveren öfkenin farkındaydım. Ve ona hak veriyordum. Clara'nın öfkesi, çevresindekileri şaşırtacak boyutlara varıyordu. Göl kıyısındaki evde, olağan bir akşam sohbeti sırasında, birisinin kullandığı bir kelime, bu kızın zembereklerinin boşalmasına sebep oluyordu. Bağırıyor, çağırıyor, hakaret ediyor, ayağa kalkıyor, eline geçen her şeyi parçalıyor, yıkıp döküyordu. Böyle anlarında yapılabilecek hiçbir şey de yoktu. Hep kucağında tuttuğu ve geceleri sarılarak yattığı ayıcığını bile parçaladı bir gün. Zavallı hayvancağızın plastik gözlerini söktü. Karnını deşip içindeki pamukları etrafa saçtı. Sonra da camı açıp dışarı fırlatıverdi. Bazen Göran'ın hediye ettiği değerli bir kolyeyi köşedeki çini sobaya atıyor, bazen de yere kapanıp hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Kimi geceler evin içinde uzun haykırışları, ağlama krizleri duyulurdu. Böyle delice öfkelere kapılmadığı zamanlarda dünyanın en şirin, en cana yakın ve en yardımsever kızı oluveriyordu. Yumuşak, dikkatli, zeki ve sevecendi. Her sorunu bir anda çözüveren bir zekaya sahipti. Hayatımda onun kadar hızlı düşünen ve davranan birisine rastladığımı hatırlamıyorum. Herkese yardım etmeye çalışırdı. Bu olağanüstü kibar kızın birdenbire delice bir öfke krizine kapıldığını ve ağza alınmaz küfürler etmeye başladığını görenler şaşırıp kalıyorlar, bu ani değişimi nasıl adlandıracaklarını bilemiyorlardı. Ama ben seziyordum. İçten içe biliyordum ki onun da benim gibi derin ve yüzeye çıkaramadığı bir geçmişi var. Çünkü öfkelendiği zamanlar gözlerine nefret dolu bir bakış gelip yerleşiyordu. Toptan bir nefretti bu. Şuna buna kızma, sinirlenme değildi. Dünyaya öfkeliydi ve bunun ne zaman patlayacağını bilemezdiniz. Hiçbir mantıklı açıklaması yoktu. Bir cumartesi akşamı göl evine gelen konuklarla birlikte yemek yeniyordu. Bazıları nedense çok neşeliydi o akşam. Durmadan fıkralar anlattılar ve çok güldüler. Clara başının ağrıdığını söyleyip yemeğe gelmemiş, odasında kalmıştı. Ama gecenin sonuna doğru o meşhur öfke krizlerinden biri patlayıverdi. Genellikle bu krizler bir ağlama nöbetiyle biterdi. Daha sonra da yatışırdı ortalık. Her şey geçtikten sonra Göran'a ne olduğunu sorduk. Bilmediğini söyledi. Clara onun başkalarıyla o kadar konuşmasına ve özellikle de gülmesine dayanamamış. Göran, iyi ama odada yalnız kalmayı sen istedin. O kadar ısrar ettim, dışarı çıkmadın. Sonra niye kızdığını anlayamıyorum, demiş. Clara hiçbir şey duymak istemiyor ve o kahkahaları benim yerime sen dinleseydin anlardın ne demek istediğimi, diyormuş. Herkes bu görünür sebeplere takılıyor ve Clara'nın aklını kaçırmış olduğunu düşünüyordu. Ama dediğim gibi ben bu saçmalıkların altında başka bir şeyin varlığını seziyordum. Clara'nın da içine benimki gibi bir karanlık yerleşmişti. Bazen gözlerini karartan, rengini solduran ve nefesini kesen bir karanlık. Bu yüzden bir gün annesine gittim. Telefonda Clara ile ilgili bir şey konuşacağımı söylemiştim. Akşam oluyordu. Biz Clara'nın annesiyle küçük salonda oturuyorduk. O sinirli kadına getirdiğim bir tutam çiçek masanın üstünde duruyordu. Vazoya koymamıştı. Ben daha Clara der demez kadın patladı. Meğer ne dertliymiş. Clara'nın ne asiliğini bıraktı, ne deliliğini, ne saygısızlığını. Artık başa çıkamıyorum, diyordu. Zaten evden de çekip gitti. Şanslıymış ki iyi bir oğlan buldu. Zavallı Göran, Clara'nın yanında melek sayılır. İşte birini bulmuşsun, otursana. Hayır, bu sefer de bakireliğimi bozdurmam diye tutturmuş. Kime ne senin bakireliğinden? Köpekler bozsun senin bakireliğini. Bunların hepsini benim başımı belaya sokmak için yapıyor. Kurtulamayacağım bu kızdan. Kendini öyle kaptırmıştı ki benim ne için geldiğimi sormayı bile unutmuştu. Durmadan sövüp duruyordu Clara'ya. Kadının küfürbaz olduğunu duymama rağmen bu sövüp sayma seansı beni epeyce şaşırttı doğrusu. Peki babası, dedim laf olsun diye. Kızının üstüne titriyor. Onun yardımı olmuyor mu? Kadın yüzüme tuhaf tuhaf baktı ve ne babası diye sordu. Clara'nın babası, avukat. Git be, dedi. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Şu otların ne kadar babası varsa onun da o kadar var. Masanın üstünde benim getirdiğim çiçekleri gösteriyordu. Bir şeyler sezer gibi oldum. Kadını biraz daha konuşturmak için Clara'nın babasına olan düşkünlüğünü, babasının onu takip ettiğini erkeklerden korumak istediğini falan anlattım. Bunların hepsini Clara'dan öğrenmiş, yazara da aynen aktarmıştım. "Bana bak," dedi. "Clara'nın babası avukattı. Bu doğru. Ama geri kalan her şey yalan. Bu kızın söylediği hiçbir şeye inanmayacaksın." Sonra baba Federico'nun Santiago'da genç bir avukat olduğunu, birbirlerini çok severek evlendiklerini anlattı. Hatta ben ısrar etmeden kitaplıkta duran gümüş çerçeveli düğün resimlerini bile getirip gösterdi. Siyah saçlı, kemikli yüzlü, yakışıklı bir adamdı Federico Arrabal. Saçlarını sıkı sıkı arkaya taramış, bir tel kap mamacasına yapıştırmıştı. Clara'yı hatırlatan iri siyah gözleri vardı. Evlendikten 2 yıl sonra kızları doğmuştu. Clara'yı nazlı bir çiçek gibi büyütüyorlardı. Onun da babasına aşırı bir hayranlığı vardı. Bu arada aile albümü de ortaya çıkmıştı. Ve ben babasının ve annesinin kucağındaki Clara'nın küçüklüğünü, doğum günü pastasını üflemesini, okula başladığı günü, babasının kucağında çıplak denize girerkenki halini görebiliyordum. Yalnızlıktan bunalmış olan kadın konuştukça konuşuyor, kocasının işkence sırasında su fıçısında boğulmuş olduğunu, İsveç elçiliğine sığınmalarını, Stockholm'e gelişlerini anlatıyordu. Ama benim pek ilgimi çekmiyordu artık bunlar. Bu tip hikayelerin hepsi birbirinin aynıydı. Ayrılmadan önce kadından bu ziyareti gizli tutmasını rica ettim. Çünkü Clara'nın öfke nöbetlerinden birinin hedefi olmak gibi bir tehlike gözükmüştü ufukta. O akşam Clara'yı görünce hiçbir şey söylemedim. Bu konuyu onunla hiç konuşmadım. Artık içindeki karanlığı biliyordum. Öfke krizlerini, acısını anlıyordum. Sadece ikimizde değil galiba, hepimizde vardı bu. Ama dereceleri değişikti. Daha sonra hastanedeki doktor bunu göçmen hastalığı olarak adlandıracaktı. "Fiziksel hiçbir sorununuz yok," diyecekti bana. Zaten filmler, tahliller de bunu kanıtlıyor. Sonra göçmen hastalığı dediği şeyi anlattı. Belirli semptomları olan bir hastalıktı bu. Gıdaların, iklimin ve koşulların aşırı değişikliği ve bulunduğu çevreye uyamama sonucunda gerçekten fizyolojik bozukluklara da varabilecek bir sarsılma ortaya çıkıyordu. Bu sözler bana Kermarden hayvanat bahçesinde gördüğüm hasta kutup ayısını hatırlattı. Ayıların dolaşabilmesi için açık bırakılmış bir doğa parçası içinde olduğu yerde 2 adım öne, 2 adım arkaya gidiyor, başını sallıyor, sonra aynı hareketleri yineliyordu. Gün boyunca yaptığı tek şey buydu. O kutup ayısının durumunu da aşırı mekan değişikliği ile açıklamışlardı. Sürgünlerin durumu böyleydi. Ama Clara ile benim farklı nedenlerimiz vardı. Ve bu nedenler garip bir biçimde bizi birbirimize yaklaştırıyordu. İnsanlara yaklaşmasam bile Clara'dan kaçma gereği duymuyordum. Hatta bir gece onu çalıştığım çöp arabasıyla gezdirmiştim. Bir kış gecesi Sergestrok'daki metro çıkışında açlık grevi yapanlar vardı. Kim bilir hangi politik amaca dikkat çekmek için yapılan eylemlerdi bunlar. Afişlerle kaplanmış bir tezgahın arkasında yorganlara, uyku tulumlarına sarılmış yatan gençler görülüyordu. Solda cam kule, şimdi dolmuş olan fıskiyeli havuz. Damalı Sergestrok meydanı uzanıyordu önlerinde. Meydan kurumuş bira artıkları, patates püreleri, buruşturulup atılmış kağıtlar, muz kabukları, gazeteler, çikolata kağıtlarıyla kaplıydı. Bunlara dikkat ediyordum. Çünkü hepsini ben temizleyecektim. Stockholm'e gittikten sonra evden verdikleri para bir süre idare etmişti beni. Daha sonra da para göndermeye devam ettiler. Ama ben iş kurumunun verdiği işlerde çalışmaya başladım. Çünkü vakit geçiyordu. Ne iş olursa olsun aldırdığım yoktu. O sıralarda da kocaman sarı bir çöp kamyonuyla geceleri kentin sokaklarını dolaşıyor, su püskürterek çöpleri caddelerin iki yanında topluyordum. Daha sonra küçük arabalar bu çöpleri süpürüyordu. Bu yüzden çöpler benim işimdi. Sağda yükselen geniş merdivenlerden inip çıkanlar vardı. Gece ayazında parkalarına, paltolarına bürünmüşler, başlarına takkelerini, şapkalarını geçirmişlerdi. Bu arada Clara da bildiri dağıtıp duruyordu. Oradan geçerken bütün bunları görmüş ve durup seyretmeye başlamıştım. Birazdan işe gidecektim. Sarhoşlar gelmeye başlamıştı. El ayak çekilmişti ortalıktan. Sarhoşlar yıkıla yıkıla masaya geliyor, anlaşılmaz söylevlerine başlıyorlardı. Güçlü lambalarla aydınlatılmış yollarda, meydanlarda, gotik kulelerin, modern yapıların gölgeleri uzamış, biçim değiştirmişti. Issız yollardan geçen polis devriye arabaları, benim gibi su fışkırtarak ortalığı temizleyen, sonra döner fırçalarıyla kaldırım kenarlarını süpüren küçük temizlik araçları, sahnede kadınla erkek sevişmesi seyredilen seks kulüpleri, Malmskill Natskatan'da yüzü gözü morarmış uyuşturucu müptelası fahişeler, parklara, köşe başlarına, banklara kıvrılıp yatan sarhoşlar ve bütün bunların ortasında şehrin tam göbeğinde açlık grevi yapan insanlar, pankartlar, bildiriler. İlginç şehirdi şu Stockholm doğrusu. Köşeye yataklar serilmişti. Battaniyeler, yorganlar, yastıklar yığılmıştı. Kızlar termoslardan sıcak çay servisi yapıyorlardı durmadan. Üşüyor musun diye sordum Clara'ya. Hayır dedi. Ya sen? Çöp arabasını almaya gidiyorum dedim. İstersen gel. Herhalde dünyada çöp arabasıyla gezmeye davet edilen ilk kız olmalıydı Clara. Ama bu düşüncenin hoşuna gittiğini fark ettim. Benimle geldi. Kamyona tırmanarak çıktık. Elimin altında düğmeler vardı. Bunlarla tazikli suları idare ediyordum. O güçlü sulara hükmetmek garip bir zevk veriyordu bana. Sokaklardaki her şeyi önüme katıp sürüyordum. Teneke kutuları, bira şişelerini, köpek boklarını, prezervatifleri, kağıt mendilleri, kusmukları, kısacası şehrin bütün pisliğini önüme katıyor ve kaldırım kenarlarına atıyordum. Geçtiğim yerler pırıl pırıl oluyordu. Stockholm gündüzleri dünyanın belki de en temiz kentiydi. Her yer bakımlı bir bahçe gibiydi ve geceleri bu temizliğe katkıda bulunmak hoşuma gidiyordu doğrusu. Gece şehir benimdi. Pislik bırakmayacaktım buralarda. Ters yollara giriyor, bomboş alanlarda koca arabayı dans eder gibi çeviriyordum. Gündüz kalabalığı içinde lüks otomobiller, telaşlı kalabalıklar, alışveriş merkezleri, pastaneler, lokantalar, bankalar, holdingler arasında herkes ezik ve yılgın dolaşırdı. Ama gece her yer benimdi. İstediğim her yere su fışkırtabilirdim. Gece insanları olarak birbirimizi tanımaya başlamıştık artık. Gazete dağıtan ihtiyar her gece bedava gazetemi veriyordu. Yol kenarında beyaz tuvaleti ayaklarına dolanan sarhoş, uzun sarı saçlı bir kız yürüyordu. Kim bilir nasıl bir geceden dönüyordu böyle. Onu suyla hafifçe korkutuyorum. Islatmadan ama. Bir çığlık atıp sıçrıyor. Makyajı bozulmuş. Bu ayıltır onu diye düşünüyorum. Humle Garden'ın duvarına tünemiş erkekler görüyoruz. Biri ötekinin önüne eğilmiş bir şey yapıyor. Onlara da su fışkırtıyoruz. Neye uğradıklarını anlamadan kaçışıyorlar. Dijur Garden köprüsünün üstüne geliyoruz böylece. Koca kamyonu tam köprünün orta yerine çekiyorum. Buradan su boğaz içi gibi görünüyor. Yanımda getirdiğim sandviçi ve kahve termosunu çıkarıyorum. Sandviçi bölüşüyoruz. Clara bayılıyor bu gece gezisine. Sonra onu tekrar Sergel Storg'a bırakıyorum. Meydanın tam ortasında İsveçli bir kız kollarını açmış, raks eder gibi dönüyor. Sonra gidip metronun kilitlenmiş kapılarını yumrukluyor. Clara elimi tutmuş bırakmıyor. Sıcak elini hissediyorum. Filiz diye düşünüyorum. Filiz. Ve onun yüzünü gözümün önüne getiremediğimi fark ediyorum birden. Yüzü bir türlü gözümün önüne gelmiyor. Bir bakış, dudaklarındaki bir gülücük kırıntısı, gövdesinin kıvrılışı. Bunların hepsi tamam ama yüzünü bütün olarak canlandıramıyorum. Clara'nın gövdesinin olanca sıcaklığı elinde toplanmış. Parmaklarımın arasına giren, araştıran, sıkan ince parmaklarında.